Ayrım 31. Kızıl Gökler Altında Kızıl Denizler. Scott Lynch. Sayfa 278. İşte başlıyoruz, madrabaz bekçi, şu köpeğine bir kemik atıver. Denize, dedi Loki, hayalet rüzgarına, Hovarda limanına bir iş için. Garip, kasa odamı Hovarda limanına taşıdığımı hatırlamıyorum. Ama bu iş yine de kasa odanla ilgili. İyi de nasıl, biz bir şeyin peşine düşeceğiz. Kahretsin, bu kadarı yetmez, daha doğrusu birinin daha önce, ah hiç, hiç ne, hiç, Kalo. Kallas diye birini duydun mu? Hayır, neden? O, ah şey, doğrusunu söylemek gerekirse bu konuda kendimi bir budala gibi hissediyorum. Onu duymuş olabileceğini düşünmüştüm. Adamın var olup olmadığından bile emin değilim. Bir masaldan başka bir şey bile olmayabilir. Bu ismi daha önce duymadığından emin misin? Eminim. Selendri?
Bana hiçbir şey ifade etmiyor, dedi kadın.
Kimmiş bu adam peki? Requin eldivenli ellerini sıkıca kavuşturdu.
O işimizi ne görür? Madem ki kasa odasına girmek için buradayız, bu yerden uzaklaşmamızı gerektirecek en mantıklı şey ne olabilir?
Ah, madrabaz bekçi, tabii ya. O bir çilingir. Stragos'un casuslarının elinde onunla ilgili bir dosya var. Sözüm ona, mesleğinin en iyisiymiş veya bir zamanlar öyleymiş. Maymuncuklarla çalışan bir sanatçı, bir tür mekanik dehasıymış. Jerome ile benden onu emeklilikten çıkarmamız ve uzmanlığını senin kasa odanda uygulamaya ikna etmemiz bekleniyor. Öyle birinin Hovarda limanında ne işi varmış?
Herhalde saklanıyordur.
Dudaklarının kıvrılarak bir tebessüm haline geldiğini hisseden Loki, eski ve tanıdık bir neşeyi bastırmaya çalıştı. Büyük yalanlar bir kez dünyaya salıverildiğinde adeta kendi başlarına gelişir ve duruma uyum sağlamak için çok az ilgiye ihtiyaç duyarlardı. Stragos, adamın zanaatkarlar tarafından pek çok kez öldürülmeye çalışıldığını söyledi. Herif onların tezadı. Eğer gerçekse kahrolasıca bir anti-zanaatkâr demektir.
Böyle birini hiç duymamış olmam çok garip, dedi Requin. Kimsenin benden onu bulup ortadan kaldırmamı istememesi de öyle.
Bir zanaatkâr olsaydın, dedi Loki, öyle birinin hünerlerini onlardan en iyi şekilde yararlanabilecek birine anlatmak ister miydin? Kahretsin. Loki çenesini kaşıyıp düşüncelere dalmış gibi yaptı. Belki de biri onu bulup ortadan kaldırmanı istemiş bile olabilir. Ama sana farklı bir isim verip hünerlerini başka şekilde tanıtmıştır, anlarsın ya.
İyi de Stragos'un onca casusu dururken neden seni ve Jerome'u?
Geri gelmesi veya çabalarken ölmesi garanti olan başka kim var?
Şu sözde zehir, ha.
İki ayımız, belki de daha bile az zamanımız var, dedi Loki iç geçirerek. Stragos bizi oyalanmamamız için uyardı. O zamana kadar dönmezsek özel simyacısının ne kadar becerikli olduğunu öğrenecekmişiz.
Arhon'a hizmet etmek çetrefilli bir yaşantı gibi gözüküyor, Leocanto.
Sen onu bir de bana sor. Kimliğini saklayan bir iş verenken ondan çok daha hoşlanıyordum.
Loki omuzlarını yuvarladı ve sızlayan sırt kaslarından bazılarının buna itiraz ettiğini hissetti.
Bu ay içinde yola çıkacağız. Deniz gezintilerini de bu yüzden yapıyoruz. Bağımsız bir tüccarın mürettebatına karışmadan önce biraz eğitim alacağız ki şimdiki gibi kara seviciler olarak göze batmayalım. Geri gelene kadar bize gece yarılarına kadar süren oyunlar yok.
Başarıya ulaşmayı bekliyor musun?
Hayır. Ama öyle veya böyle geri gelmeye niyetliyim. Hatta Jerome yolculuk sırasında bir kaza bile geçirebilir. Neyse, gardıroplarımızı Villa Candesa'da bırakacağız. Ayrıca hesap defterlerinizdeki her bir sentiramız olduğu yerde kalacak. Hem benim param hem de Jerome'unki. Bir bakıma dönüşümüzün teminatı olarak.
Ve sahiden dönerseniz, dedi Selendri, yanınızda Arhon'un planına gerçekten de yardımı dokunabilecek birini getireceksiniz.
Eğer öyle biri varsa, dedi Loki, onu evvela dosdoğru buraya getireceğim. Herhalde bir karşı teklifi kabul etmenin sağlığı açısından faydalarıyla ilgili olarak onunla samimi bir sohbet etmek istersiniz.
Orası kesin, dedi Requin.
Şu Kallas denen adam, dedi Loge, sesinin heyecanla yükselmesine izin vererek, Stragos'u avucumuza düşürmenin anahtarı olabilir. Hatta benden daha iyi bir ikili ajan bile olabilir.
Kendine haksızlık etme efendi Costa, dedi Salandri. İkili oynamaya senden daha büyük bir hevesle sarılabilecek biri olduğundan kuşkuluyum.
Benim neye heves duyduğumu çok iyi biliyorsun, dedi Loki, ama hepsi bu kadar. Stragos şimdilik bize başka bir şey söylemedi. Sadece o baş belası sandalyelerden kurtulmak ve bir müddet buralarda olmayacağımızı haber vermek istedim. Geri döneceğime dair sizi temin ederim. Gücüm dahilinde olduğu sürece geri döneceğim.
Ne güzel vaatler, diye mırıldandı Rekuin. Ne içten vaatler.
Eğer kaçıp gitmek isteseydim, dedi Loki, bunu şimdiye dek çoktan yapardım. Ne diye önce buraya gelip size her şeyi anlatayım ki?
Sebebi belli, dedi Rekuin nazikçe gülümseyerek. Eğer bu bir dalavere ise böyle bir şey sana 2 ay zaman kazandırabilir. O süre zarfında da benden sakınmana gerek kalmaz.
Ah, harika bir noktaya değindin, dedi Loki. Tabii avantajım olsun veya olmasın, o sürenin sonunda korkunç bir şekilde ölmeyi beklediğimi saymazsan.
Bunu iddia eden sensin.
Bak, senin adına Talverrar Arhon'unu kandırıyorum. Üstüne bir de Jerome Tanrıların Cezası de Ferra'yı kandırıyorum. Eğer bu boktan sağ kurtulmak istiyorsan müttefiklere ihtiyacım var. Bana güvenip güvenmediğiniz umurumda değil, ama ben size güvenmek zorundayım. Size elimdeki kartları açıkça gösteriyorum, blöf falan yok. Şimdi bana bir kez daha bundan sonra ne yapacağımı söyle.
Rekuin masasının üstündeki parşömen yığınının kenarını gelişigüzel bir şekilde hışırdattı. Sonra da Loki'nin gözlerinin içine baktı.
Bundan böyle Arhon'un sana yönelik planlarını derhal öğrenmek istiyorum, hiçbir gecikme yaşanmadan. Eğer bir kez daha nerede olduğunu merak etmeme neden olursan seni buraya zorla getirttiririm. O da son gelişin olur.
Anlaşıldı. Loki abartılı bir edayla yutkunup ellerini ovuşturdu. Gitmeden önce onu bir kez daha göreceğimizden eminim. Görüşmeden sonraki gece burada olacağım, daha geç değil.
Güzel. Rekuin tırmanma dolabından tarafı işaret etti. Şimdi git. Eğer sahiden de öyle biri varsa Kalo Kallas denen şu adamı bul ve bana getir. Ama siz denizdeyken sevgili Jerome'un ayağının kayıp küpeşteden aşağı düşmesini istemiyorum, anladın mı? Stragos'u zapt edene kadar bu reddedeceğim bir ayrıcalık.
Ben...
Efendi de Ferra kaza falan geçirmeyecek. Hıncını ben izin verdiğim zaman alacaksın. Şartım bu.
Madem öyle istiyorsun, anlaşıldı. Elbette.
Stragos'un elinde teminat olarak bir panzehir var.
Rekuin bir tüy kalem alıp dikkatini yeniden parşömenlerine verdi.
Ben de güzel kentime güle oynaya geri dönmesi için kendimce bir teminat istiyorum. Buzağını kesmek istiyorsan önce ona birkaç ay bakacaksın. Hem de çok iyi bakacaksın.
Elbette.
Selendir seni kapıya kadar geçirir.
5. kısım.
Doğrusu görüşmen çok daha kötü sonuçlanabilirdi, dedi Jean. Ertesi sabah Loki ile beraber kürekleri asılırken ana limandaydılar ve tüccarlar hilalinin yakınlarındaki alçak dalgaların üstünden aşıyorlardı. Güneş henüz öğle yüksekliğine ulaşmamışsa bile gün daha şimdiden bir öncekinden sıcaktı. İki hırsız terden sırılsıklam olmuştu.
Pisi pisine ölüp gitmek sahiden de çok daha kötü olurdu, dedi Loki. İnlememek için kendini zor tutarak. Bugünkü idman yalnızca sırtını ve omuzlarını değil, sol kolunun önemli bir kısmını kaplayan eski yaralarını da zorluyordu.
Ama sanırım Rekuin'in sabrının sonuna geldik. Daha başka bir tuhaflık veya pürüz çıkarsa...
Dua edelim de Stragos'un planları bundan daha acayip bir hal almasın. Tekneyi çene çalarak yüzdüremezsiniz, diye bağırdı Kaldris.
Bizi bu küreklere zincirleyip tepemizde davul çalmadığın sürece istediğimiz gibi konuşuruz, dedi Loki. Ayrıca düşüp ölmemizi istemiyorsan erken bir öğle yemeği molası vermeyi bir düşünmelisin.
Ah canım, yoksa genç beyefendi çalışma hayatını uygun bulmadı mı?
Kaldris bacaklarını direğe doğru uzatmış bir vaziyette Pruva'da oturuyordu. Koyu renkli bir top gibi gözüken kedi yavrusuysa halinden hoşnut bir şekilde adamın karnına kıvrılıp yatmıştı. İkinci kaptanımız, dedi yaşlı adam kediyi göstererek, gittiğimiz yerde denizin kimsenin keyfini beklemediğini size hatırlatmamı istiyor. 20 saat ayakta kalmanız gerekebilir, hatta 40 saat. Güverteden ayrılamayabilirsiniz. Bir pompanın başında ter dökmek zorunda kalabilirsiniz. Gerekeni yapma zamanı geldiğinde bayılıncaya kadar onu yapacaksınız. O yüzden beklentileriniz olması gerektiği gibi olana dek her gün kürek çekeceğiz. Ve bugün öğle yemeğini erken değil, geç yiyeceğiz. İskele alabanda.
6. kısım. Aferin efendi Costa. Fevkalade bir iş çıkardın. Yani sana göre 7 ilik krallığının enlemlerine yakın bir yerdeyiz. İyi de hava Vintilla'ya göre biraz sıcak değil mi? Loki oktantı, yani ön ucunda bir dizi kanatçık ve kumpas bulunan 1 metre 20 santimlik sırığı omzundan indirip iç geçirdi. Güneşin gölgesini ufuk kanatçığında görmüyor musun?
Evet, ama
aygıtın bir ok atışı kadar isabetli olmadığını kabul ediyorum. Ama bir kara sevici bile bundan daha iyisini yapabilmeli. Tekrar dene. Tıpkı sana gösterdiğim gibi yap. Ufuk ve güneş gölgesi. Ayrıca bir verrar iletkisi kullandığın için kendini şanslı say. Eski çarpraz çomaklar güneşin aksine değil de doğrudan ona bakmanı gerektirirdi.
Affedersin ama dedi Can, ben bu aygıttan hep Kamor iletkisi diye bahsedildiğini duymuştum.
Hadi oradan, dedi Kaldris. Buna bir verrar iletkisi denir. Verrarlar onu 20 yıl önce icat ettiler. Bak, bu iddia bin gün savaşında haşat edilmenizin acısını bir nebze azaltıyordur ha, dedi Loki.
Kamorlulara düşkün müsün Costa?
Kaldris bir elini oktantın üstüne koydu. Loki şaşırarak adamın öfkesinin şaka yollu olmadığını fark etti.
Senin Talişamlı olduğunu sanıyordum. Kamor adına konuşmak için bir sebebin mi var?
Hayır, ben sadece...
Sen sadece ne?
Affet beni, dedi Loki hatasını anlayarak, düşünmeden konuştum. O savaş senin gözünde sadece tarihi bir olaydan ibaret değil, öyle değil mi?
İyi bildin, dedi Kaldris. O 1000 günün tamamı boyunca oradaydım, hatta fazladan birkaç gün daha.
Özür dilerim, herhalde dostlarını kaybetmişsindir.
Ya, ne sandın?
Kaldris bir homurtu koyuverdi.
Bindiğim gemi battı. Ahtapot yemi olmadığım için şanslıydım. Kötü günlerdi.
Elini Loki'nin oktantından çekti ve kendini toparladı.
Kötü bir niyetinin olmadığını biliyorum Costa. Ben de üzgünüm. O savaşta kanını döken hiçbir verrarlı kaybedeceğimizi düşünmemişti. Ta ki Priori teslim olana dek. Zaten ilk Arhon'a büyük umutlar bağlamamızın bir sebebi de buydu.
Leocanto ve benim Kamor'u sevmek için bir sebebimiz yok, dedi Jean.
Güzel.
Kaldris gevşer gibi gözü Loki'nin sırtını sıvazladı.
Güzel. Öyle bir sebebiniz de olmasın, tamam mı? Neyse. Denizde kaybolduk efendi Costa. Enlemimizi bul bakalım.
Verrarlı seyir subayından aldıkları eğitimin 4. günüydü. Küreklerle yapılan alışılmış sabah işkencesinden sonra Kaldris onları gümüş marinanın denize bakan tarafına çıkarmıştı. Cam adanın yaklaşık 500 metre açığında ama yine de şehri çevreleyen resiflerin sağladığı durgun deniz dahilinde 15-16 metrelik yarı saydam mavi yeşil bir su kütlesi mevcuttu. Bu kütlenin ortasında da üstü düz daş bir platform yer alıyordu. Kaldris'in Acemiler Kalesi adını verdiği bu yer Verrarlı askeri ve ticari denizci adayları için bir eğitim platformuydu. Patalyalarını her bir kenarı yaklaşık 12 metre olan platformun yanına bağlamışlardı. Ayaklarının dibindeki taşlara çeşitli navigasyon aletleri saçılmıştı. Oktantlar, çapraz çomaklar, kum saatleri, çizelgeler, pusulalar, bir hesapçı kutusu ve Kaldris'in rota değişikliklerini takip etmekte kullandığını iddia ettiği bir dizi akıl sır ermez raptiye tahtası. Kedi yavrusu bir usturlabın üstünde uyuyor, aygıtın pirinç yüzeyine oyulmuş sembolleri örtüyordu.
''Dostun Jerome bu işte fena değildi'' dedi Kaldris, ''ama geminin kaptanı o olmayacak, sen olacaksın.''
Ölüm tehditleri eşliğinde en az 200 kere belirttiğin üzere tüm önemli görevlerle senin ilgileneceğini sanıyordum.
''İlgileneceğim, bunun değiştiğini sanıyorsan aklını kaçırmışsın demektir.'' Ama onu yap, şunu yap dediğim zaman baş parmağını kıçına sokup ağzın bir karış açık bakmayacak kadar şey bilmeni istiyorum. Neyin hangi ucundan tutulacağını ve bizi kahrolası dünyanın öteki tarafına sürüklemeden enlem okumayı öğren yeter.
Güneş gölgesi ve ufuk diye söylendi Loki.
Aynen öyle. Bu gecenin geç saatlerinde eski tip çapraz çomakları hala işe yaradıkları tek şey için kullanacağız. Yani yıldızlara bakıp rotamızı belirlemek.
İyi de vakit daha öğleyi yeni geçiyor.
Doğru dedi Karis. Bugün burada epeyce bir vakit harcayacağız. Elden geçirilecek kitaplar, çizelgeler ve hesaplar var. Ardından tekrardan yelken açma ve kürek idmanlarına döneceğiz. Sırada başka kitaplar ve çizelgeler gelecek. Bu gece geç yatacaksınız. Acemiler kalesine alışsanız iyi edersiniz.
Kaldris taşlara tükürdü.
Artık şu koduğumun enlemini bul.
Yedinci kızım.
Broşlama ne demek diye sordu Jean.
Kaldris'le geçirdikleri 9. günlerinin akşamıydı ve Jean kocaman pirinç bir küvete uzanmış yatıyordu. İri yarı adam Villa Candesa'daki kapalı odalarının ısısına rağmen sıcak su talep etmişti ve aradan 45 dakika geçmesine rağmen küvetten hala buharlar yükseliyordu. Küvetin yanındaki küçük bir sehpanın üstünde bir şişe ağzı açık Auster Schalin Brandy'si, eldeki en ucuz mahsul olan 554 ve her iki habis bacı duruyordu. Süitlerinin pencerelerindeki tüm panjurlar ve perdeler sıkıca kapatılmış, kapı sürgülenmişti. Hatta Loke kapı kolunun altına bir de sandalye dayamıştı. Birileri zorla içeri girmeye kalkışırsa bu önlem onlara birkaç saniyelik zaman kazandırırdı. Loke yatağında uzanıyor, içtiği iki bardak brandy'nin kaslarındaki boğumları gevşetmesine müsaade ediyordu. Komodinin üstündeki bıçakları ellerinden bir metre bile uzakta değildi.
Ah tanrılar aşkına dedi, bunu biliyordum. Yoksa kötü bir şey miydi?
Güçlü bir rüzgarı ve denizi apazlama karşılamak dedi Jean. Yani onları Pruvay'da kesmek yerine yandan yemek. Ve bu kötü bir şey.
Hem de nasıl?
Jean o sırada Indrovo Lensals'in akıllı denizcinin pratik sözlüğü, gerçek tarihten çok sayıda aydınlatıcı örnekler adlı kitabının yırtık pırtık bir kopyasına göz gezdiriyordu.
Haydi ama sen geminin kaptanısın, bense sadece senin kafa kırıcınım.
Biliyorum, başka bir tane sor. Kitabın Loki'ye ait kopyası hali hazırda bıçaklarının ve brandy bardağının altında duruyordu.
Jean sayfaları çevirdi. Diyelim ki Calvris bizden apazına seyretmemizi istiyor, ne kastediyor?
Rüzgar omurgaya dikine vuruyor diye mırıldandı Loki. Yani bize dosdoğru yandan çarpıyor.
Şimdi de geniş apaz istiyor.
Tamam, Loke Brandis'inden bir yudum almak için duraksadı.
O zaman rüzgar bize ne kıştan ne de yandan vurur. Omurgaya göre yaklaşık 45 derecelik açıyla arka omuzlukların birine gelir.
Fena değil, Jean sayfaları yeniden çevirdi.
Gelelim pusulaya. Altıncı kerte nedir?
Tam doğru, tanrılar aşkına. Bu yaptığımız tıpkı evdeyken zincirli akşam yemeğine oturmak gibi.
İkisi de doğru. Bir kerte güneyi.
Doğru, güney.
Doğru. Bir kerte daha güneyi.
Güney, doğu mu?
Ve bir kerte daha.
Ah tanrılar aşkına, Loke bardağını alıp brandisinin geri kalanını tek dikişte bitirdi. Güney doğu, canın cehenneme, bu gecelik bu kadar yeter.
Ama.
Carlos'un geminin kaptanı benim dedi Loke yüzü koyun dönerek. Sana brandini içip yatmanı emrediyorum. Elini uzattı, yastıklardan birini tamamen başının üstüne çekti ve saniyeler içinde uykuya daldı. Rüyalarında bile düğüm atıyor, yelken bağlıyor ve enlem buluyordu.
31. ayrımın sonu. Sayfa 287.